Ayrım 14. İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali, sayfa 127. 14. Ömer iki kadehten fazla içmemişti fakat başı dönüyordu. Gece olmuştu, sokaklar kalabalıktı. Vitrinlerden dışarı vuran ışıklar gelip geçenlerin yüzünde kımıldanıyor ve birinden ötekine sıçrıyordu. Herkes mühim işlerini bitirmiş, mühim alışverişlerini yapmış, mühim evlerine, mühim sofralarına ve mühim uykularına koşuyordu. Ortalık karınca yuvalarının önü gibi kaynaşıyordu. Yalnız biraz daha intizamsız ve çok daha manasızdı. Bir müddet ağır ağır ve gelen geçene çarparak yürüdükten sonra "Yahu ben ne halt ediyorum, eve geç kaldım," dedi ve koşar gibi ilerlemeye başladı. "Ben ne biçim bir insanım? Bugün evlendim ve bugün evli olduğumu unutarak şunun bunun peşine takıldım. Gerçi hafızın derdi mühim. Fakat nasıl oldu da beni bekleyen biri olduğunu düşünmedim? Nasıl oldu da rakı içmeyi kabul ettim? Bunların ehemmiyeti yok. Yok ama niçin? Ben hafıza karar vererek tabi olsam yüreğim yanmazdı. O zaman yanlış bir iş yapmış sayılmazdım. Fakat ben onunla kalmayı münasip bulduğum için değil, herkesin teklifine razı olmayı itiat edindiğim için o meyhaneye girdim. Beni istenilen yere çekip götürmek ne kadar kolay. İrademi bu hususta kullanmaya hiç alışmamışım. Sonra bu unutmak, ah bu manasız dalgınlık. Birdenbire dünya ile alakam kesiliveriyor ve ben boşluklara uçmaya başlıyorum. Hepsini bir düzene koymak lazım. Bunu herhalde Macide yapacak. Ona bütün zayıf taraflarımı söyleyeceğim. Hem aldatmış olmamak hem de tedavisine girmek için. Harikulade bir kız. Ne kadar olduğu gibi. Hiçbir sözü, hiçbir hareketi yok ki kendisinin, Macide'nin malı olmasın. Eve yaklaştıkça sabırsızlığı artıyordu. Merdivenlere çıktığı zaman koşmaktan nefesi kesilecek hale gelmişti. Yarı karanlık salonda hemen odasının kapısını buldu ve açtı. Fakat tam bu sırada arkasından Nihat'ın sesini duyarak döndü. Nihat, "Yahu neredesin? Bir saattir seni bekliyoruz," diyordu. "Kaç zamandır ortadan kayboldu. Nihayet biz arayalım dedik. Madam evde olmadığını söyledi ve nedense bizi senin odaya koymadı. Biz de böyle zulmet, karanlık içinde yolunu bekledik." Ömer sesin geldiği tarafa yürüdü. Elektriği açtıktan sonra Nihat'ın yalnız olmadığını fark etti. "Oo, hoş geldiniz Hikmet Bey, ne şeref," diye kanepelerden birinin içinde kaybolmuş gibi oturan ufak tefek bir zatın elini sıktı. Darülfünun'da şark dillerinden birini okutan bu Hikmet Bey, muhitinde insanı korkutacak kadar mükemmel olan çirkinliği ve yüzüyle tezat teşkil ettiği rivayet edilen iyi huylarıyla meşhurdu. Mini mini bir suratın yarısını kaplayan iri ve beyaz sola meyilli burnu, bir cilt hastalığını yeni atlatmış gibi pul pul derisi ve hele o küt parmaklarının ucundaki yarım santimden daha kısa etlere gömülmüş ve kubbelenmiş tırnaklarıyla karşısındakine ilk verdiği his, gözleri kapamak arzusu olurdu. Fakat tabiatın onun ruhunu bu kadar insafsızca yoğurmadığı söyleniyordu. Maraşlıydı. Etrafında daima birkaç hemşiresiyle beraber gezer. Onlara iş bulur, yardım eder, bir kısmını evinde yatırır ve tanıdıklarından herhangi birine yardımda, hiç olmazsa bir yardım teklifinde bulunabilmek için fırsat arardı. Boyu kısacıktı. Başını ileri eğip kemik saplı bastonunu taşlara vura vura gezer ve kirpiksiz göz kapaklarını büzerek karşısındakileri dinlerdi. Gece yarılarına kadar Beyazıt kahvelerinde talebeden ve münevverlerden mürekkep gruplarla oturup münakaşalar, mübaheseler, söyleşiler yapar, yanındakilere şark edebiyatı, tasavvuf, hamaset, kahramanlık destanları hakkında izahat verir, kimsenin anlayıp anlamadığına, dinleyip dinlemediğine kulak asmadan çipil gözlerini kapayarak Taberi'den bir Arap tarihçisi sayfalarca metni ezbere okurdu. Sesini bazen alçaltıp bazen de mesela cenk tasvirlerinde birdenbire yükseltivermesi, birbirine zincirlenmiş gibi arka arkaya sıralanan hoş ahenkli kelimeleri ağzına muhtelif şekiller vererek telaffuz edişi, muhitinde her zaman bir takdir ve hürmet kımıldaması yaratırdı. Herkes, "Görüyor musun, ne bilgi, ne hafıza," demek ister gibi birbirine bakar, bazen de coşu verip "Bravo Üstad!" diye bağırırdı. Ömer bir iskemle çekerek oraya oturdu. "Nasılsınız?" diye misafirlerine sordu. Nihat, "Nerelerdeydin?" dedi. Ömer birdenbire hatırlamış gibi yerinden sıçradı. "Yahu haberiniz yok mu? Ben evlendim, aşık oldum ve sonra evlendim." Ötekiler bir şey anlamayarak baktılar. Ömer devam etti. "Ne şaşıyorsunuz? Hepsi bir hafta, 10 gün içinde oldu. Harikulade bir şey. Karımı görseniz beni tebrik edersiniz." Profesör Hikmet, "Görmeden de mübarek olsun," dedi. Nihat hala inanamıyordu, sordu. "Kim bu yahu? Ne zaman evlendin?" "Dün akşam. Fakat sen sarhoşsun." Sonra profesöre dönerek, "Atıyor canım, çekmiş kafayı, zırvalıyor. Otur bakalım, biz seninle ciddi konuşacağız." Ömer, durun karımı getireyim diye odasına doğru birkaç adım attı. Olduğu yerde birdenbire durdu. Biraz evvel açık bıraktığı kapının aralığından Macide'nin ince vücudu görünüyordu. İçeride ışık yandığı için saçları aydınlanıyor ve yüzü gölgede kalıyordu. Buna rağmen Ömer onun her zamanki gibi gülümsemediğini, ciddi ve düşünceli gözlerini kendisine dikmiş olduğunu fark etti. İyi bir şey yapmış olmadığını bilen her mahluk gibi çekingen bir tavırla yaklaştı. Laf olsun diye, "Burada mısın?" dedi. Macide, "Nerede olacaktım?" der gibi ona baktı. Ömer tevil etmeye, sözü değiştirmeye çalıştı. "Hani başka odaya taşınacaktık, madam öyle söylemişti." Macide onun bu süratli buluşunu takdir etti. "Taşındık. Burada birkaç şey kaldı. Onları götüreceğim. Sonra ampul yok. Senin gelmeni bekliyordum." Ömer misafirlerini unutmuştu. "Hemen gidip alayım." dedi ve Macide'ye sokuldu. Genç kız odaya girip çantasını arayarak "Bir ampul kaç paradır?" diye sordu. Ömer, "Bende para var." dedi. Kafasından derhal başka bir fikir geçti. "Ne demek? Bir ampul kaç paradır ne demek? Bana ampul parasını tam verecek de fazla bir şey vermeyecek mi? Bütün para vermekten korkuyor mu? Garip." Sonra kendinden utanır gibi, "Ayıp, benim böyle şeyleri düşünmem ayıp. Kızcağız gayet tabii bir alışkanlıkla bunu sordu." dedi. Bu anda Macide elindeki 5 liralığı ona uzatarak yavaş bir sesle, "Sen 35 kuruşum var diyordun, belki yetmez, bunu al." dedi. Ömer ağlayacak gibi oldu. Macide'yi içeriye iterek kendisi de arkasından girdi. Kapıyı ayağıyla kaparken iki kolunu birden genç kızın boynuna sardı. "Macide, karıcığım, ben çok fena bir mahlukum. Beni sen adam edeceksin." diye mırıldanıyordu. Macide hayretle sordu. "Neden, neyin var?" Ömer biraz evvel zihninden geçenleri söylemeye cesaret edemedi. Bir yalan attı. "Geç kaldım da onun için." Macide, "Bunun için mi?" dedi ve bir an düşündükten sonra, "Niçin böyle yapıyorsun? Ne lüzumu var?" diye ilave etti. Ömer bu sözlerin neyi kastettiğini derhal anlamıştı. Macide onun izahına ve geç kalmak bahanesine inanmıyordu. Böyle müşkül zamanlarda ne yapacağını bilmediği ve düşünmek kendisine güç geldiği anlarda müracaat ettiği bir çare vardı. Kaçmak. Genç kızın verdiği parayı pantolonunun cebine sokarak, "Ben gidip ampulü alayım, hemen öteki odaya geçelim," dedi. Kapıyı açar açmaz gözü karşısında oturanlara ilişti. "Aa Macide, bak unutuyordum, seni arkadaşlarımla tanıştırayım," diyerek karısını elinden tuttu ve dışarı çıkarttı. Nihat'la Profesör Hikmet oturdukları yerden fırlamışlar, yüzlerinde nazik bir tebessümle bekliyorlardı. Ömer, "Karım Profesör Hikmet, arkadaşım Nihat," diye takdim etti. Macide'ye dönerek, "Bir dakika burada otur, ben şimdi ampulü alır gelirim," dedi ve merdivenlere koştu. Macide bir müddet onun arkasından baktı, sonra başını misafirlere çevirerek gülümsedi. Nihat bir an tereddüt ettikten sonra, "Sizi ilk defa Ömer'le beraber vapurda görmüştüm," dedi. Macide kıpkırmızı olarak önüne baktı. Hangi vapurda olduğunu derhal anlamıştı. Aradan geçen zamanın kısalığı onu korkuttu. Daha 2 hafta bile olmamıştı. Halbuki ne kadar çok şey değişmiş bulunuyordu. Bu 12 gün zarfında yaşadıklarını teker teker gözlerinin önünden geçirmek için birkaç senenin bile az geleceğini zannetti. Başını biraz kaldırınca gözlerini kendisine dikmiş olan profesörü gördü. Yaşını tahmin etmeye imkanı olmayan bu adamın bakışları onu şiddetle rahatsız etti ve demin sıktığı elin daima terliymiş hissini veren soğuk ıslaklığı aklına geldi. Her üçünü de garip bir sessizlik sarmıştı. Hiçbirisi söyleyecek bir şey bulamıyor ve diğeriyle göz göze gelince iğreti bir gülümsemeye müracaat ederek müşkül vaziyetten kurtulmaya çalışıyordu. Nihayet Profesör Hikmet, "Siz nerelisiniz bakayım kızım?" diye sükutu bozdu. "Balıkesirliyim." Karşısındakini memnuniyetle başını sallayarak, "Yani Anadolulusun, çok iyi. Ömer de oralı galiba," dedi. "Evet, Ömer iyi çocuktur." Nihat lafa karıştı. "İyi arkadaştır, yalnız bir dalda durmaz. Onu idare etmek lazım, biraz zıpırdır." Macide bu sözlere kızdı. Ömer'in ne olduğunu kendisi de biliyordu. Başkalarının onun hakkında böyle şeyler düşünebileceğini de tahmin ederdi. Fakat bu sözleri kendisinin yanında söylemelerini münasebetsiz buldu. Profesör Hikmet, "Aynı zamanda zekidir," dedi ve Macide'nin yüzüne baktı. Nihat aynı patavatsızlıkla sözü aldı. Fakat zekasını kullanmıyor, bir işe sarf etmiyor, bir gaye uğrunda çalıştırmıyor. Bu sırada merdivende Ömer'in ayak sesleri duyuldu. Üçü de başlarını çevirip o tarafa baktılar. Genç adam terli saçları yüzüne dökülmüş bir halde ve elinde ampulle göründü. Macide'ye doğru ilerleyerek, "Al," dedi. Genç kız hemen yeni taşındıkları odaya döndü. Kapıyı açık bırakarak sofadan vuran ışığın yardımıyla lambayı yerine taktı. Sonra ufak tefek eşyayı yerleştirmeye başladı. Bu sırada Ömer koltuklardan birisine oturmuş, yorgun bir halde düşüncelere dalmıştı. Nihat sordu. Neyin var? Dalgın duruyorsun. Bugün bir tanıdık can sıkacak şeyler anlattı, ona üzülüyorum. Karşısındakilerin ısrarına hacet bırakmadan veznedarın hikayesini anlattı. Profesör pek can kulağıyla dinlemiyor, gözlerini ara sıra karşı odada sağa sola gidip gelen Macide'ye kaydırıyor. Fakat Ömer'i merakla takip ediyormuş gibi kaşlarını çatıyor ve başını sallıyordu. Nihat da ilk anlarda kendi düşünceleriyle meşguldü fakat hikayenin sonlarında birdenbire alakalandı. Yerinde doğrularak başını Ömer'e doğru uzattı ve bütün dikkatiyle dinlemeye başladı. Hatta birkaç yerde onun sözünü keserek izah ettirdi. Ömer, Hafız Hüsamettin Efendi'nin macerasını anlattıktan sonra ''Yazık zavallı adama, ne kadar iyi bir insandır bilseniz.'' dedi. Profesör Hikmet, ''Yazık olur mu? Devlet parasına ne bahanesiyle olursa olsun el uzattığanlara insaf etmemeli.'' ''Fakat isteyerek yapmış değil ki.'' ''Olsun, bu bir mazeret değildir. Ben senin yerinde olsam derhal ihbar ederdim.'' Ömer şaşırdı. Profesör Hikmet gibi iyiliği ve herkese yardım hevesiyle tanınmış bir insanın bu insafsızlığını akıl erdiremedi. Çoluk çocuk sahibi adam, bu yaşa kadar temiz kalmış diye beylik sözlere başladı. Profesör onun lafını kesti. ''Böyle alçak herifleri müdafaa etme, kafalarını ezmeli onların.'' Ömer içinden, ''Bütün iyiliğine rağmen ne kadar anlayışsız.'' dedi. Sonra yüksek sesle ilave etti. ''Müşkül vaziyette kalan bir insan için böyle hükümler verilir mi? Asıl iyilik tanımadıklarımıza yaptığımız iyiliktir. Halbuki biz bütün hüsnü niyetimizi dostlarımıza saklayıp bunların dışında kalanları bir çırpıda ve kısa bir hükümle fena addediyoruz.'' Profesör Hikmet'in gözleri yine karşı odadaydı. Ömer Nihat'a bakınca onun bir takım düşüncelere dalmış olduğunu gördü ve sordu. ''Ne düşünüyorsun?'' ''Bu veznedarın meselesi daha meydana çıkmadı mı?'' ''Hayır. Neden sordun? İhbar mı edeceksin?'' ''Yok canım, sordum.'' Bir müddet bekledikten sonra tekrar başladı. ''Sizin kasada çok para bulunur mu?'' ''Bazen bulunur, 4-5 bin liraya kadar. Belki de daha fazla. Bunları ne yapacaksın?'' ''Merak ettim yahu. Demek herif daha fazla da çalsa kimsenin haberi olmayacak.'' Ömer hiddetlenmişti. ''Çalmak ne demek? Ne garip kelimeler kullanıyorsun. İnsanları anlatmakta hala pek gerisin.'' ''Zannediyorsun ki hepimiz birer makineyiz ve evvelden kurulduğumuz gibi işleriz. Bir yerde bir bozukluk oldu mu derhal orayı söküp atmak lazım. En kuvvetli insanın bile bazen ne kadar zayıf anları, istediğinin tam aksini yapmaya mecbur olduğu dakikaları bulunduğunu nasıl inkar edebiliriz? Böyle hadiseler hiç kimseyi olduğundan daha fena yahut daha iyi yapamaz.'' Nihat eliyle onu susturmak için bir işaret yaptı. ''Bırak bunları. Neredeyse içimizdeki şeytan hikayesine başlayacaksın. Benim kimseyi fena gördüğüm falan yok. Vaziyeti anlamak istiyorum. Yalnız şu kadarını söyleyeyim ki insanların zaaflarını mazur görmeye taraftar değilim. Kuvvetli olmak her şeyin fevkindedir. Kuvvet her hareketi mazur gösterebilir. Acizlere acımak ise sersemliktir.'' Ömer cevap vermedi. Nihat'ın ekseri ya böyle ateşlendiği ve atıp tuttuğu olurdu. Zaten aslında gayet iyi bir arkadaş, makul bir insan olduğu halde ara sıra bilhassa o mahut mecmua ve gazetelere yazdığı makalelerde ufak tefek vücudundan beklenmeyen bir hırs, pek sıkıntılı olmayan bir sinirlilik gösteriyordu. Serbest ve tabii konuştuğu zamanlarda oldukça zeki, alaycı bir çocuktu. Böyle bir insanın nasıl olup da en kör bir taassubun ifadesi olan yazılar yazdığı, bir takım saf ve kendilerini bir şey zanneden cahil talebelerden başka kimseyi kandıramayacağı besbelli olan mantık oyunları ile taraftar toplamaya çalıştığı Ömer'i hayrete düşürüyordu. Bir gün bu fikirlerini ona açtığı zaman Nihat, ''Ne malum, belki ben asıl o saf ve cahil adamlarla iş yapmak niyetindeyim.'' demişti. Ömer bu sözü o zaman ciddi telakki etmemiş ve gülmüştü. Fakat yavaş yavaş buna inanmak lazım geldiğini anlıyordu. Çünkü Nihat'ın son zamanlarda hep bu kuş beyinli kabadayılarla beraber olduğunu ve hiç sıkılmadan onlara uzun uzun nutuklar verdiğini görüyordu. Misafirlerin ikisi birden ayağa kalktılar. Nihat, ''Neyse, şimdilik Allah'a ısmarladık. Ara sıra bizim taraflara uğra. Mamafih, ben yakında gelip seni yine ararım. Uzun uzun konuşuruz. Bugün yeni güveyi rahat bırakmak lazım.'' dedi. Profesör Hikmet genç adamı omzundan tutup kendine doğru çekerek mahrem bir tavırla ''Söyle bakayım vaziyetin nasıl?'' diye sordu. ''Paraya ihtiyacın var mı? Bir isteğin olursa derhal bana söyle. Arkadaşlara yardım vazifemiz. Şimdi birkaç lira bırakayım istersen.'' Ömer'in boynu bükük sükutunu görünce elini cüzdanına atarak ''Ne kadar lazım?'' dedi. ''Bu kadar yeter mi?'' ve bir 10 liralık gösterdi. Ömer aynı teslimiyet ile sükut etti ve elini tereddütle uzatarak parayı aldı. Misafirler kapısı aralık duran odaya doğru birkaç adım attılar ve dışarı çıkan Macide'nin elini sıkarak ayrıldılar. Odada karşı karşıya birer iskemleye oturan ve etrafta gezdikleri gözleriyle yeni meskenlerinin vasıflarını bellemeye çalışıyormuş gibi görünen bu yeni karı koca, birbirlerine bir türlü açamadıkları bir takım şeyler düşünüyorlardı. Ömer kendi kendine mırıldanıyordu. Heriften ne diye bu parayı aldım? Pek fazla ihtiyacım yoktu. Macide'nin parası, evi ve benim hafızdan aldığım birkaç lira beni idare ederdi. Buna rağmen dayanamadım, reddedemedim. Ne münasebet, hatta envai türlü roller yaparak halimi acındırdım ve aldım. Herifin istediği şey, 5-10 lirası gitsin, ne emniyeti var, kendisine bir minnettar daha kazanacak. Etrafında daha çok iyiliğinden bahsolunacak. Onun da zevki bu. Seyyar fazilet abidesi halinde gezmek istiyor. Fakat bu fena bir şey mi? Keşke herkes de aynı illet olsa. Sonra ne malum? Belki de adam hakikaten iyilik etmek ihtiyacını duyan ve bunu hasbi, karşılıksız, çıkar gözetmeden yapacak biridir. Kendimiz iyi olamıyoruz ve başkalarının iyiliğini küçük görmek için onlara reklamcı, hayır dua avcısı, hatta riyakar diyoruz. Bu sırada Macide düşünüyordu. Acaba Ömer'e söylemek doğru mu? Ben onun bu ahbaplarından hoşlanmadım. Bir tanesi pek çirkindi. Bu onun kendi kabahati değil ama ne yapalım, benim kabahatim de değil. Sonra insana ne kadar yapışkan gözlerle bakıyor. Öteki de öyle, onun bakışlarını da beğenmedim. İnsanı satın alacak gibi seyrediyorlar. Sonra ne münasebetsizlik. Ömer'in zıpırlığından benim yanımda bahsetmek ne demek? Fakat kaç dakika konuştuk ki ne olduklarını daha adam akıllı bilmediğim insanlar hakkında hükümler vererek Ömer'e onlardan şikayet etmek doğru olmaz. Ne de olsa arkadaşları. Onlarda bir takım meziyetler bulunmasa arkadaşlık etmezdi. Hiçbir şey söylemeyeyim. Bu muhitlere alışmam lazım. Belki de yabancı olduğum için bazı şeyler beni ürkütüyor. Düşüncelerinin bu noktasında birbirlerine bakıştılar ve her şeyi unutarak yalnız bir şeyin farkına vardılar. Yeni ve oldukça tertipli bir odada karşı karşıyaydılar. Birbirlerinden başka hiçbir şey düşünmeyebilirlerdi. Bu fırsattan istifade etmek istediler. Buna rağmen birbirlerini tanıdıklarından beri ilk defa olarak düşündüklerini söylememeyi tercih ettikleri için zihinlerinde hafif bir bunalıklık vardı. Bunun mevcut olduğunu kabul etmek istemeseler bile vardı. 14. ayrımın sonu, sayfa 136.